olmanısı. Bir yıldız gökten kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanındasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklındasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın.
Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Engel Şehrin saatlerden. İyi akşamlar. Yeni programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımıza. Bugün diğer günlerden farklı olarak Engin yok. Mürşide var. Mürşide ile beraber yapacağız. Ara sıra katılacak programa. Evet. Tabi mikrofon uzak olduğu için sesi de şu an tam gelmemiş olabilir ama.
Merhaba herkese. İyi akşamlar.
Evet, bugün ne yapacağız? Bugün Mürşide ile birlikte değişik konulara değineceğiz. Ben sizlere bilişim köşemizde Lodestone, ücretsiz Lodestone programından bahsedeceğim. GPS programı bu. Yakın zamanda yeni versiyonu çıktı, Türkçesi. Ve Türkçesi çıktı bu yeni versiyonda. Ondan bahsedeceğim. GPS cihazımı penceremin kenarına koydum. Şu anda GPS cihazım bağlandı. System Access'ten bahsedeceğim. System Access de bildiğiniz gibi bir program, ekran okuyucu bir program. Bundan bahsedeceğim. Onunla ilgili ağ bağlantım, internet bağlantım izin verdiğince anlatmaya çalışacağım. Sizlere tanıtmaya çalışacağım bir takım özelliklerini ve kullanmaya çalışacağım. Bu arada hemen yanımda Asus EEPC'im açık. Benim emekler Asus EEPC diyorum çünkü bunu ilk alanlardan biriyim ben. Bu bilgisayar flash bellekli bir bilgisayar. 4 GB bir hafızası, kapasitesi 4 GB ve enteresan bir bilgisayar haline getirdim ben bunu. RAM'i de 2 GB. Ama benim şu anda internete bağlanma, işte ofiste Office Word kullanma, Excel kullanma, maillerime bakma, bu tür işlerimi görüyor. Neticede bu bilgisayarla oyun oynayacak değilim. Yo, RAM'i kapasitesinin yarısı. Evet, öyle bir bilgisayar, RAM'i kapasitesinin yarısı.
Ama bir dokunsanız çok güzel.
Ama, taşınacak şekilde. Ve güzel. Yeni çıkan Asus'lardan bunun en çok sevdiğim yönü sesi, bakın. Neredeyse bir speaker takılıymış gibi bir ses verebiliyor kendisi, sağ olsun bu konuda. Şimdi yeni versiyonlarda ekranı biraz daha büyütmek uğruna yandaki speakerları kaldırdılar, alta koydular ve daha küçük speakerlar koydular. Sesi de az çıkıyor. Kulaklıkla güzel ses elde edebiliyorsunuz ama sesi az çıkıyor. Biliyorsunuz bu aralar bu EPC moda. EPC moda.
Ne demek EPC?
EPC sanırım easy. Easy'yi hatırlıyorum da gerisini hatırlayamıyorum. Yani küçük, kullanışlı, netbook diyorlar ya bunlara. Daha çok internete bağlanma amaçlı, hani yanınızda gezdirilir bir şey olduğu için netbook diye geçiyor. O yüzden EPC'yi çok nadir kullanıyorlar. Genelde netbook diye geçiyor bunların genel adı. Bu aralarda da kampanya vardı sanırım KDV indirimlerinden dolayı. Evet evet, yani epey taşıyan kullanan var. Yani güzel, aslında güzel makina. Yani ağır bir 2-3 kiloluk laptop çantasını taşımaktansa böyle bir şeyi pratik bir şekilde yanımıza alıp bir yerlere gidip orada istediğimiz zaman çıkarıp, hani küçük bir not defteri nasıl kullanılıyorsa.
Şimdi ilk yarıda iki program mı tanıtacaksın
abi? İlk yarıda Lodestone ve şeyden bahsedeceğim işte. System Access'ten bahsedeceğim. Daha sonra ikinci yarıda seninle çeşitli konulara değineceğiz. O zaman ben bir müzik arası veriyorum. Daha sonra anlatmaya başlıyoruz. Şimdi güzel parça sana hediye ediyorum bu parçayı. Çok güzel bir parça bu. Evet, çok sevdiğim bir parçadır. Şimdi duyunca hoşuna gideceğini tahmin ediyorum. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimizin de hoşuna gideceğini tahmin ediyorum. Evet, parçamız geliyor.
Ben ama
Bu arada ben MSN'imi açmaya çalıştım ama bir sorun oldu sanırım, açamadım. Bir taraftan da onunla uğraşıyorum. Bu arada MSN'i de MSN'imizi de vereyim hemen sizlere. Gören Parmak radio et gorenparmak.org radio et gorenparmak.org adresinden bize yazacaksınız tabii, ben MSN'i açabilirsem.
Madem bu arada teşekkür ederim. Eşine Gülendam diye bir parça edeyim.
Evet evet. Hakikaten bence sana yakışan bir parça oldu bu.
Tabii benim adım Gülsü de bu arada, biliyorsun değil mi?
Biliyorum ama Gülendam, buradaki Gülendam yani isim olarak değil. Yani Gülendam demek uzun boylu anlamında demektir. Böyle bir edebi bir şeyi var tabii bunun. Hemen bu arada MSN'imiz de açıldı. MSN'imizi de açtık. MSN'imizi açmış olduk, evet. Bir Mehmet Bey yok mu diye sormuş. Bu arada ben yayındayım. Engel Seçim Saatlerle Adem ve Müşte ile birlikteyiz şu anda. Evet. Evet. Şimdi Lost Zone'dan bahsedeceğimi söylemiştim.
Lost Zone ne
Adem? Lodestone aslında Türkçe anlamı olarak şey anlamına geliyor ama yani belki İngilizce'de başka bir şey vardır kullanımı. Lodestone yükleme taşı gibi bir şey. Yani
yok yani hani program olarak nasıl? GPS programı mı?
Tabii Lodestone cep telefonlarına yüklenen bir GPS programı ve ücretsiz söylediğim gibi.
Peki çok az bir GPS'den bahseder misin? Güzeldi, hatta web sitemizde de var, daha detaylı bilgi almak isteyen oradan indirip dinleyebilir.
Evet, bu arada web sitemizde www.engelsizerisim.com.
Ama ondan öncesinde kısaca bahseder misin, GPS nedir?
GPS son yıllarda yaygınlaşan bir teknoloji. Yani bundan 20 yıl önce, 15 yıl önce düşünürsek askeri alanda kullanılan bir cihazdı. GPS anlam olarak Global Positioning System, yani küresel konumlandırma sistemi. Global Positioning System harflerinin, yani kelimelerinin baş harfleri GPS, Global G Positioning P System S. Biz GPS diyoruz da tabii İngilizce harflerle ifade ediyoruz GPS diye. GPS Türkçesiyle öyle diyelim. Bu program, bu daha doğrusu bu GPS neye yarar? İşte bildiğiniz gibi uzaya uydular gönderilmiş ve bir sistem oluşturmuş dünya etrafında. İşte gerek televizyon yayınlarımızın, gerek radyo yayınlarımızın, gerek işte cep telefonu, askeri izlemeler amacıyla falan. Bu uydulardan aldığı GPS bu uydulardan aldığı veriyi topluyor ve dünyadaki konumumuzu belirliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela 5 kişi var ayrı ayrı noktalarda. Bize ses veriyorlar. Belli bir salon var. Bunun ayrı ayrı noktalarında işte 5 kişi var. İşte biri, bir tane salonda kolon var diyelim. Onun dibinde, bir tanesi başka bir yerde. Biri başka bir noktada, biri masanın yanında. Bize ses veriyorlar. Biz de burada ne yapıyoruz? Salondaki yerimizi az çok algılıyoruz bu gelen seslere bakarak. Ha, ben de şuradayım diyoruz. GPS bu mantıkla çalışıyor. Yani uzaydan sinyal alışverişi yaparak uydularla bizim konumumuz belirleniyor. Bunun için en az 3 uydu olması gerekiyor. 3 uydu bulduğu an bir GPS cihazı 3 uyduda büyük bir sapma yapar ama sizin konumunuzu aşağı yukarı belirler.
Yani sadece bir yerden bir sinyal alınca onu konum belirlemek için kullanamıyor.
Kullanamıyor, evet.
Yani konumunu anlamak için en az 3 tane uydudan ayrı ayrı sinyal alması lazım.
Evet.
Bu o zaman uyduların sayısı arttıkça konumun, yani nesnenin konumun da yeri sabitleşiyor.
Tabii uyduların sayısı arttıkça konum netleşiyor. Ha.
Yani mesela 7 uydudan veri aldığı takdirde daha net bir sonuç çıkarabiliyorsunuz.
Hı-hı. Mesela bugün 35-36 kanallı uydular duydum. 35-36 kanallı GPS cihazları daha doğrusu 35-36 uyduya kadar çıkabilen. Mesela benim kullandığım GPS 12 uydu destekliyor. Bugün öğlen deniyordum. Lawson programının Türkçesini işte. Yanımdaydı GPS. Köprüde giderken otobüste 12 uyduya çıktı. 12'sini de aldı.
Şimdi şöyle mi? Bir program var. O uydulardan sinyalleri alıp gösteriyor. Bir de o programı kullanmamıza yarayan cihaz var. Doğru mu anladım?
Şöyle. Bir cihaz var. Uydudan aldığı sinyalleri Bluetooth aracılığı telefonumuza iletiyor. Ya ben de böyle. Dahili GPS olan telefonlar var biliyorsunuz. Mesela Nokia'nın N95'li modelleri falan. Bende Bluetooth'la bağlanan bir cihaz var. Kullandığımız bir cihaz var biliyorsun. Bluetooth'la bağlanıyor bizim. Bu cihaz aldığı verileri programa iletiyor. Yazılıma iletiyor. Yazılım da bunun bize uygun hale getiriyor. Belki hani programdan gelen sinyalleri biz okumaya çalışsak bir şekilde hani önümüzde bu sinyaller dökülse bir şey anlamayacağız ama program bunu uyumlu hale getiriyor. Zaten birazdan ben bununla ilgili demolar yapacağım.
Yani o zaman o GPS cihazının üzerindeki verileri okuyabilsek telefona ihtiyacımız olmayacak değil mi?
Kendi üzerinde ekranlar olan GPS cihazları da var da. Hani şöyle düşünelim. Yorumsuz hali derler ya, ham haliyle sinyalleri biz işte öyle atıyorum, nasıl bir Morse alfabesi vardır işte, nokta ve uzun çizgiler şeklinde gider ya, bunu görsek bir şey anlamayız işte, A mı B mi bu diye, burada A mı B mi C mi diye şey aklıma geldi, anlamayız. Bu GPS'te de mesela ne yapıyor yazılım, içindeki yazılım olsun, telefondaki yazılım olsun, bu gelen sinyallerden yorumlayarak bize uygun hale getiriyor. Yani insan arayüzü. Evet. Evet, şimdi cep telefonumuzu aldık elimize. Zaten GPS'imi de başta söyledim ki pencerenin kenarına koymuştum. Şimdi Lawson programının iki modu var. Bu modları size duyurayım hemen.
Ekran boyutu.
Şimdi.
Keşif modu 46 metre doğru yönünde.
Keşif modu var. Bir de
dolaşım modu.
Dolaşım modu. Keşif modu ne demek? Yani keşif modu, ben GPS'imi açık olsun ya da açık olmasın, işte programda bir harita varsa, harita yüklüyse, bu haritayı sanal olarak gezebiliyorum. Keşif modu bu. Dolaşım modu da canlı bağlantı derler yani, banttan değil de yayın canlıdır. GPS cihazından aldığı veriyle bize bilgiler veren bir program. Şimdi Lawson programı arkadaşlar, telefonun tamamen tuşlarıyla kontrol edilebiliyor. Bakın mesela
keşif
sıfıra
modu,
basıyorum. Keşif moduna geçiyor. Bir daha basıyorum sıfıra.
Dolaşım modu.
Bir nevi bilgisayardaki alt tab gibi iki pencere arasında gidip gelebiliyor. Bir tuşumuz var. Bir tuşumuz ne işe yarıyormuş? Mesela dolaşım moduna geldim şu an.
Son gidilen yön batı ve kuzey.
Son gidilen yön batı ve kuzey. Bakın şu anda ben hareket etmediğim için bununla ilgili veri vermiyor. Bugün otobüste deniyordum. Mesela burada şu veriyi görebiliyorum. Gidilen yönü görebiliyorum. İşte otobüs kuzeye mi gidiyor, kuzey doğuya mı gidiyor? Ve otobüsün o anki hızını görebiliyorum. Çünkü ne yapıyor? GPS hareket halinde olduğu için sürekli belli noktalarda sinyal gönderip aldığı için farklı noktalarda bu noktalar arasındaki hızı da hesaplayabiliyor. Evet. Tuş 1 bu dolaşım modunda ne işe yarıyor demiştik. Tuş 1 dolaşım modunda hızımızı ve gidilen yönü gösteriyor demiştik. Tuş 2'miz var. Tuş 2'miz güzel bir tuş.
Doğruluk 424 metre.
Doğruluk 424 metre. Bu ne demek? Yani aşağı yukarı 2-3 uyduyla bağlanmışım. Dedik ya en az 3 uydu gerekiyor. Şu andaki işte mesela benim şu an gerçek konumla GPS'in gösterdiği konum arasında 420 metrelik sapma yapabilir demek bu. Şu anda kaç yüzüyle bağlı olduğumu da görebilirim direkt 7 ile.
Alınan
3 toplam 11. Bazen 12 diye gösteriyor, bazen 11 diye gösteriyor bu. Ama en fazla 12 gösterebiliyor. Bunu 7 ile öğrendim. Şimdi 3'e basıyorum, sırasıyla gitmeye çalışıyorum. 3'te de
2 boyutlu GPS.
2 boyutlu GPS. Bakın 3 uydu olduğu için 2 boyutlu. 4 uydu bulsa 3 boyutluya çıkaracak. Yani 3 boyutludan kasıt ne burada? İşte mesafe, derinlik, yükseklik falan filan. Yani sana vereceği veri daha netleşiyor. 4 tuşumuzda da
1484 metre.
1484 metre biraz garip bir okunuş oldu ama bu kadar olmaması lazım. Belki sapmadan kaynaklı olabilir. Buradaki 11-12 uydu bulunduğunda verilen yükseklik aşağı yukarı 140 metre.
Bunu, mesafesinden.
Tabii deniz seviyesinden olan yüksekliğimiz. Mesela ben bugün giderken anlattım ya köprüde falan kullandım diye. Buradan köprüye doğru ilerlerken aşağı doğru sürekli iniliyor ya. İşte 100 metre, 85 metre, 82 metre, 81 metre diye. En son köprüde 60 metreye kadar düştü. Kabataş, İstanbul'u bilenler için. Kabataş'a geldiğimde, otobüsten indiğimde artık şey diyordu. 3 metre. Deniz seviyesine 3 metre yükseklikte kadar indim yani. Gerçi bir ara GPS gene uydu sayısı azaldığı için şey dedi. Eksi 1 metre. Yani bir nevi Hollanda'da yaşamış gibi bir şey oldum. Deniz seviyesinin altında gibi. 5 tuşumuz.
Ekran burucu. Nokta bulunamadı.
Nokta bulunmadı. Herhangi bir nokta olduğu zaman bu noktayı tekrar dinlemek için kullanıyoruz. Bakın bunu da birazdan açıklayacağım. Ümran H-Arşi noktasına geliyor demesinin sebebini. 6 tuşumuz da bize şey veriyor arkadaşlar. Coğrafyada görmüşüzdür çoğumuz. Matematiksel konumu veriyor. 41 derece işte kuzey, 29 küsür derece doğu ve dakika kavramında da veriyor. Ama 2500 küsür saniye falan demesi biraz şey. Büyük ihtimalle bu sentezleyicinin okuma hatalarıyla ilgili bir şey olsa gerek. Çünkü orijinal sentezleyici böyle bir şey demiyordu. 7 demiştik. 7 ne yapıyordu? Bize uydu sayısını veriyordu.
Uydular. Alınan 3 toplam 12.
Alınan 3 toplam 12. Yani 3 uyduyla şu anda bağlanmış. Yani bize veri yer konum için veri verme yani veri ulaştırmak için yeterli ama net veri değil şu andaki elimizdeki. Sapma çok büyük. Evet. Sıfırla değiştirdik. Sayısal kısımlar bu kadar. 8 ve 9 var. Evet. 8 bu Lodestone programının şöyle bir güzelliği daha var arkadaşlar. Özelliği ve güzelliği diyelim. GPS'iniz olmadı. GPS'iniz yok diyelim. Öyle bir imkanınız şu anda yok. Bunu hücreleri isimlendirmek için kullanabiliyorsunuz. Mesela operatörlerin her yerde biliyorsunuz baz istasyonları var. Ve bu baz istasyonlarının bir numarası var. Bakın şimdi dinleteyim 9'la mesela. 9 öğrenebiliyorum bunu. Ben Ümraniye Çarşı isimlendirmişim gerçi bunu. İsim verebiliyorsunuz 8'de. LAC ile başlayan bir numarası var. Büyük ihtimalle Local Area Cell anlamına gelen bir kelimedir. LAC öyle tahmin ediyorum. Şey gibi Local Area Network derler ya LAN. Bu da LAC dediğine göre öyle olsa gerek. Belli metrik mesafelerde baz istasyonları var. Ve bu baz istasyonunu siz isimlendirebiliyorsunuz. Yani bu programa özgü olarak isim verebiliyorsunuz ona. Ve programa şey diyebiliyorsunuz. Bu istasyonun, bu baz istasyonunun alanına girildiği zaman beni uyar. Ve isterseniz çıkıldığı zaman da uyar gibi bir şey koyabiliyorsunuz. Ben bunu bir iki defa denemişimdir. Serviste bazen uyuklardım. Gerçi onu ben şeyle denedim. Bu Lodestone değil de mini GPS program vardı. Onda alarm kurabiliyorduk buna. Bu da ona benziyor ama bunda alarm kurma olayı yok. Girildiği zaman sadece girildiğini belirtiyor. O mini GPS programında öyle bir buradaki hücreyi tanıtmıştım. Yok, matematik konum değil. GPS ile alakalı değil bu. Yani operatörün belli noktalarda baz istasyonları var. Ve bu baz istasyonların dediğim gibi farklı numaraları var. Her baz istasyonuna özgü bir numara var. Onun kimliği diyelim. TC kimliği. Bu baz istasyonunu 8 ile basarak mesela 8'e basıyorum ben burada. Bakın ben bunu Ümraniye Çarşı diye vermişim. Mesela ben bunu silsem. Silelim. Hemen buradan. Tamam diyelim. Silemedik. Silinmiyor demek ki. Bu silindiğinde mesela bu diyecek ki 9'a bastığımda. Şimdi 9'a basınca Ümraniye Çarşı diyor bana. LAC atıyorum. LAC 2512. Bu baz istasyonuna özgü bir numaradır. İstanbul'daki ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki baz istasyonunda böyle bir numara olmaz. bu numaraya özgü. Telefon da buna isim verdiğimiz için bunu gördüğü zaman, bunun alanına girildiği zaman uyarı veriyor. İşte Ümraniye Çarşı noktasına giriliyor gibilerinden. Böylelikle işte eviniz, eve yaklaşınca bu uyarıyı alınca ha tamam evimde, evime geldim. Ya da belirlediğiniz, bulmakta zorlandığınız bir yere. Gerçi metrekare olarak büyük bir alandır ama en azından o alana girince ha bu baz istasyonunun alanın içerisindeyim gibi bir şey denebilir. GPS'ten biraz daha böyle alanı geniş bir şey bu. GPS nokta atışı yapar diyelim. Güzel bir GPS, yani güzel bir GPS derken böyle yani tüm uyduları çeken bir GPS'e sapma çok düşüktür. Bu yarım metreye, bir metreye kadar düşer. Belki de daha fazla, daha şeydir. Yani neredeyse sizin olduğunuz noktayı verir. Ama bunda öyle değil. Bunda belli bir alan var. Baz istasyonundan aldığı için bilgiyi belli bir alanda etkili olur. Şimdi bu program şöyle bir program arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu programın Wayfinder gibi programlardan programları duymuşsunuzdur. İşte Nokia Map, Wayfinder gibi. Bu programın şu özelliği yok. Yani içinde bir harita olup size giderken işte şuradan sağa dönün, buradan sola dönün diye bir özelliği yok. O yüzden yeni gelişen bir programda zaten. Daha hala sıfırlı versiyonlarda, 0.7'li versiyonlarda. Ve ücretsiz bir program. Mesela bu program şunu yapabiliyor size. Evinizi burada işaretleyebiliyorsunuz. Kareye basarak oraya bilgi girebiliyorsunuz. Bulunduğunuz alana, o an bulunduğunuz alana bir isim verebiliyorsunuz. Ne yapıyor? Çünkü GPS cihazınız olduğu için o an bastığınız zaman GPS cihazınıza bağlıysa ve GPS'ten veri geliyorsa bastığınız zaman orayı alıyor. Coğrafi konumunu alıyor. Siz de buna bir isim verdiğiniz zaman bu alana, programı ayarladığınız zaman bu alana yaklaşırken sizi uyarıyor. İşte şu kadar metre kaldı, bu kadar metre kaldı diye. Böylelikle yürürken doğru yol, yönde yürüdüğünüzü anlayabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey de veriyor arkasından. İşte ev 30 metre saat 1 yönünde diyor mesela. Saat 1 yönünde. Yani saat olarak da ayarlayabiliyorsunuz, yön olarak da. Yön kavramını tabii her zaman takip etmek zor olur. Ama saat kavramını aşağı yukarı kolunda bir saat olan biri bilir. Yani saat 12 yönünün işte tam dümdüz önüne baktığı nokta, işte 6 yönünün tam arkası, 9 yönünün sol, tam solu diye böyle bir çıkarım yapabilir. Bu saat yönü kavramı Amerika'da çok kullanılıyor aslında.
Çok güzel bir kavram.
Güzel bir kavram değil mi? Özellikle şey için kullanıyoruz, o çok güzel oluyor. Mesela çok gittiğimiz yerlerde alıştırmışsak insanları, mesela yemek yediğiniz bir yerde diyor ki işte tabağınızın saat 12 yönünde peynirleriniz var, işte saat 3 yönünde zeytinleriniz var falan diye bize geri dönüş verebiliyorlar değil mi? Bu noktada güzel oluyor.
Yani hiç çelişkisi olmayan, göreceli olmayan.
Biraz teknik konulara daldım galiba. Bu arada bir müzik arası verelim. Müzikten sonra anlatmaya devam edelim. Sana hediye ediyorum, evet. Bu parçayı da sana hediye ediyorum.
Dinleyiciler kız mısın?
Nasıl?
Dinleyiciler kız mısın?
Yok. benim dinleyicilerim anlayışlıdır vermişim. Evet, şimdi güzel bir parça daha gelecek.
Bu da Zeynep falan olmasın?
Bu da güzel bir parçadır, hoş bir parçadır. Hatta sen bu parçayı seviyorsun, hatırlıyorum ben. Evet. Bugün uçurtmacıya rastladım ya. Çok da hoşuma gitti. Böyle bir an böyle çocukluğum aklıma geldi. Uçurtma alıp uçursam mı falan diye bağırım verdiği heyecanla. Uçurtma satıyordu, evet. Eskiden uçurtma yapardık ya. Bakalım bu şarkıyı da beğenecek misiniz?
yasak sevgilim. Sevişmek bize yasak, ağlama ne olur, ayıp ağlamak. Yasak sevgilim. Ellerin bana yasak, günah öpüşlerim, sesin yasak.
Arkadaşımız programı nereden bulabilirim demiş. Programı adresini yazın şöyle programın. LOADSTONE Lüleburgaz, Ordu, Adana, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Ordu, Nazilli, Edirne. www.loadstonegps.com www.loadstonegps.com adresinden bulabilirsiniz. Burada download linki var ve telefon seçmenizi isteyen bir kısım geliyor, telefon modelinizi. Buradan indirebiliyorsunuz programı. Sis uzantılı program. 9 versiyonlar için, 1009 versiyonlar için var mı açıkçası bakmadım. Benim telefon biraz eski bir telefon da 6630. O yüzden onu bilmiyorum tam olarak. Bakmadım açıkçası. Şimdi ne demiştik en son? Dolaşım modundan bahsetmiştik. Burada telefonun rakamlarına basarak görebildiklerimizden bahsetmiştik. Keşif modunda ne yapabiliyoruz diye soracak olursak. Şimdi keşif modu tam bir harita mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Gene keşif moduna geçtiğimiz zaman rakamları kullanabiliyoruz. Mesela 8 pardon 2
kuzey yaptı 174 kilometre diyameti 9-15 saniye dolu çarabine
8 bizi pardon 2 bizi kuzeye götürüyor. Kuzeyimizde ne olduğuna 2 ile giderek bakıyoruz. Harita, sanal haritamıza diyelim. Keşif modunda. Kaşif modu, keşif modu. 6 ile doğuya gidiyoruz. 8 ile güneye gidiyoruz. 4 ile de batıya gidiyoruz. Mesela 6 ile ilerleyelim biraz.
11.111 kilometre Polonezköy Turçak önüne.
Polonezköy diye bir yer varmış. 1300 küsür kilometrede ama diyorum ya bu programın sayıları okumasında bir problem var. Olsa olsa bu 13 kilometre falandır. Daha fazla olacağını sanmıyorum. Çünkü biliyorum aşağı yukarı oraları da. Biraz daha gidelim.
11.235 kilometre Şile 3 saniye Şile Turçak önüne.
Şile 35 kilometre.
939 kilometre diyametle Ağız 25 metre ile Şileburnu Turçak önüne.
Şileburnu diye bir yer var. O da yine böyle doğuya doğru gidiyor. Ben mesela bununla Türkiye'deki şehirleri gezdim bu şekilde. Bu haritayı da arkadaşlar şöyle buldum. Bunun yani harita içinde gelmiyor. Orada şehir paylaşım kısmı var. Oraya Türkiye'de yazdım. Ve buna girmek için kaydolmanız gerekiyor oraya. Burada şeyler var. Çeşitli kişilerin gönderdiği haritalar var. Mesela siz de çeşitli yerleri burada kaydedip alıp dediğim gibi önce bahsetmiştim ya işte ne yapıyorduk? Bulunduğumuz yerde kareye basarak bulunduğumuz yerin adını girerek kaydedebiliyorduk GPS cihazımız açıksa. Bunlardan bir harita oluşturup mesela buraya gönderebiliyorsunuz isterseniz. İstanbul'daki harita çok kapsamlı değil. Daha çok böyle önemli yerlerin isimleri alınmış. Dediğim gibi bu ücretsiz bir GPS programı ve şey değil. Hani Wayfinder gibi etrafınızdaki restoranları işte başka noktaları gösterecek kadar detaylı değil. Belli alınmış noktaları gösteriyor. Örneğin ben bugün mesela giderken Boğaz Köprüsü'nün olduğunu buldum. Atatürk Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü'nü buldum. Önemli böyle saydığımız yerlerden. Evet, şundan da bahsedeyim. Evet, onu unutuyordum. Şimdi ana yönlere gidiyor dedik ya. 1 işte pardon 2 kuzeye, 8 güneye, 6 doğuya, 4 batıya gidiyor. 1 3 9 ve 7 de ara yönlere gidiyor arkadaşlar. Mesela kuzey batıya gitmek için 1'e basıyorsunuz. Güney doğuya gitmek için 9'a basıyorsunuz gibi. Aslında çok mantığı olan bir sistem. Ve gittiniz yani üzerine sanal olarak geldiğiniz yeri duymak için de 5'e basıyorsunuz. 5'e bastığınızda sanal olarak söylüyor. GPS saatini öğrenebiliyoruz tabii buradan.
Seçildi.
Bu seçildi ayrı bir şeydi. Bu şey modları. Dolaşım modunu da öğreniyoruz. Neye basarak? Yıldıza basarak.
AA 35.
Evet çok güzel oldu. AA 35. GPS saati yaklaşık 2 saat geri gözüküyor. Ben Tolks'un Elekun Santeri değişikliğe baktım. Bu AA 35'te okumuyor tabi. Daha mantıklı bir okuyuşu var. Program bu şekilde. Ücretsiz bir program. Menülerine şöyle bir göz atayım kısaca. Burada görevler kısmından değiştirebiliyormuşuz bir de istersek.
Nokta bul. Yalnızca denetim noktalarını kullan. Denetim noktasını izole et. Otomatik bildirim.
Otomatik bildirim dediği şu arkadaşlar. Bir yer seçtik diyelim. Atıyorum evimizi seçtik. Otomatik bildirimi açarsak sürekli bize bilgi veriyor. Arada bir bip sesiyle birlikte. Ne kadar kaldı? İşte saat kaç yönde diye o bilgiyi ara ara geçiyor bize. Sistemden.
Git.
noktayı etiketle. Evet, o bahsettiğim olay. İsim verebiliyorsunuz.
Hücre bilgisini etiketle.
Hücre bilgisini etiketleyi zaten anlatmıştım. 8'de yapıyorduk bunu. Hücreye herhangi bir isim yazarak tamam dediğimizde, bundan sonra o hücrenin LAC ile başlayan numarası değil de 9'a bastığımızda ismi duyuluyordu.
Yeni nokta gir.
Yeni nokta gir.
Sesli not kaydet.
Sesli not kaydedin ne olduğunu bilmiyorum ama kaydediyor arkadaşlar. Onu denedim.
Sesli notu çal.
Mesela kaydettiğim sesli notu hızlı çalıyor.
Evet, koşuldu.
Eve belki eve gelindiği zaman hani çalacak şekilde eve ulaşıldı diye bir not kaydetmişim. Ben eve ulaşıldı diye yavaş söylemişim ama hızlı kaydetmiş. Eve ulaşıldı diye. Evet, şu anda uydu sayımız 4'e çıkmış. Mesela bakın, az önce 3'e bastığımda 2 boyutlu diyordu, şimdi 3 boyutlu.
3 boyutlu GPS sabit.
3 boyutlu GPS sabit ve doğruluk oranı neye düşmüş?
Doğruluk 320 metre.
Evet, 400 küsür metre demişti, 320'ye düşmüş. 320 metre değildir aslında bu ya. Evet, bu program yanlış okuyordu, doğru. 32 metredir büyük ihtimalle. Evet, şimdi bu programdan anlatacaklarım bu kadar. Bir müzik arası verelim tekrar. Ondan sonra da sistem aksesi anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Evet, güzel bir parça geliyor. Hakikaten. Parçada dediği gibi çok güzel hakikaten. Bence de. Evet, bu şarkı hayatta olan herkese armağanım olsun. Evet, hep birlikte dinleyelim.
Elem, acı ve keder, bir günde hepsi geçer. Hayat dudaklarda mey, yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma, boş versen aldırma. Hayat dudaklarda mey, eğlen oyna durma. Ey, yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay. Bakarsın en acı gün, yarın olur bir dün. Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. Tamilattan bu yana, acırlar ağlayana. Hayat dudaklarda mey, eğlen oyna durma. Ey, yaşamak ne güzel şey. Bakarsın en acı gün, yarın olur bir dün. Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. Tamilattan bu yana, acırlar ağlayana. Hayat dudaklarda mey, eğlen oyna durma. Ey, yaşamak ne güzel şey.
Sonra yine birlikteyiz. Bu arada Amerika'da bir tane şey başlamış. Dilekçe imzalama olayı. Geçenler rastlamıştım. Tüm diyor Braille yazıyı sevenler, destekleyenler, Braille yazıyı kullananlar, bunların aileleri ve eğitimciler için eğitimcileri hepsini imzaya çağırıyordu. İmzanın konusu da Braille ekranların maliyetlerinin düşürülmesi ve bu ekranların sürücülerinin Windows'da daha kullanışlı bir arayüze sahip hale getirilmesiydi. Hakikaten bu ekran, Braille ekranlar çok maliyetli araçlar. 3000 dolardan başlayıp 8-10 bin dolara, belki daha yükseğe kadar çıkabilen fiyatları var. Tabii onun karakter sayısına göre. Karakter sayısı derken, yani 6 noktalardan oluştuğunu düşünürsek, atıyorum 42 karakterlik, 42 harf boyutlarında olan bir ekran okuyucunun fiyatıyla tabii 20'lik bir ekran okuyucunun fiyatı değişiyor. 42 olan daha uzun oluyor. Daha pahalı oluyor, daha doğrusu daha uzun oluyor diyorum. Tabii yani şekil olarak da uzun oluyor ama 80'likleri vardı. Öğrenciyken hatırlıyorum, bir tane 80'lik vardı. 80 karakterlik. Masanın yarısını kaplıyordu neredeyse. Uzun bir kabartma ekrandı. Satırın tamamını gösteriyordu aşağı yukarı. Tabii tek satırlık, biliyorsunuz bu ekran okuyucular. Görmeyenler, yani hiç dokunmamış olanlar için biraz bahsedeyim. Dörtgen bir laptop gibi bir şey düşünün. Laptop gibi bir şey düşünün ve bunun size yakın ucunda, size yakın ucunda şey olduğunu düşünün. Elinize dokunduğunuz zaman kabartma bir satır olduğunu hayal edin. Bu şekilde kabartma ekranlar ve bu kabartma ekranlar çalışma mantığı da şu diye anlatılmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle elektrik aldığında uzayıp kısalabilen çubuklar var. Onun maddesinin, elementini tam hatırlamıyorum. Zaten pahalı da bundan kaynaklanıyormuş sanırım. Bu kabartmalar yukarı çıkıp hemen aşağı iniyor. Değişiyor yani, değişken. Bilgisayarda mesela satırı aşağı yukarı kaydırdığınız zaman hemen kabartma ekranından ufak bir ses çıkıyor. Tık tık diye hemen değişiyor satır. Ve cursor'ı da görebiliyorsunuz. Cursor da şu şekilde görünüyor genelde. 6 nokta mantığına dayanıyor demiştim ama 7 ve 8. nokta da var. Yani 4 nokta bir tarafta, 6 nokta nasıldır? 3 nokta sağ tarafta, 3 nokta sol tarafta dizilmiştir alt alta. Bunlara birer nokta daha ilave edildiğini düşünün. Bu son 2 nokta cursor görevi görüyor bazen. Ne yapıyor? Aşağı yukarı hareket ediyor. Onu siz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela JAWS cursor'ın hareketiyle PC cursor'ın hareketini, JAWS kullanıcının söyleyelim, JAWS cursor'un hareketiyle PC cursor'un hareketini farklı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela PC cursor saniyede 2 defa aşağı inip çıkarken JAWS cursor'ı biraz daha geç, işte saniyede bir defa ya da 1,5 saniyede bir defa gibi ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle anlıyorsunuz, hiç ekran okuyucunun sesini duymadan hangi cursor'ı almışsınız, hangisi gelmiş. Üzerinde de her karakterin üzerinde bir tane küçük bir mini tuş var, tıklanabilecek şekilde. Mesela Word'de yazı yazıyorsunuz. İşte Ali yazdınız. A-L-I-E oldu sonunda. Ya da A-L-E-I oldu diyelim. O daha güzel olur. İşte E'nin üzerine getirmek için o E'nin karakterinin yanındaki düğmeye tıkladığınız zaman cursor otomatik olarak E'nin üzerine geliyor. Ve Delete'e bastığınız zaman onu kolaylıkla silebiliyorsunuz. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olduk. Braille ekranlardan bahsettik. Dediğim gibi çok maliyetli olduğu için Amerika'da böyle bir dilekçe imzalama şeyi başlatılmış, olayı başlatılmış. Hakikaten bir görmeyenin işine yarayacak cihazlar, pazarı da belki daha küçük olduğu için daha pahalı cihazlar. Yani herkesin elinde bir kabartma ekranı olabilse ne güzel olur. Çünkü kabartma yazı biliyorsunuz çok çok yer kaplayan bir yazı. Bu yüzden de yani atıyorum 10 tane kabartma kitap yerine bir tane kabartma ekranınız olsa, gerçi Herkese göre değişir, bu göreceli bir kavramdır bence. Hani renkler özellikler tartışılmaz denir ya. Kimi kitabı kağıttan okumayı sever, kimi dinlemeyi sever, kimi belki kabartma ekrandan okumayı sever. Yani biz de henüz kabartma ekrandan okumayı sevecek seviyeye gelmedik maalesef. Çünkü imkanlarımız henüz buna izin vermiyor. Sizler de bu konudaki görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Engelsiz seçim diyorum. radio@gorenparmak.org radio@gorenparmak.org MSN adresimiz demiştik. Buradan. Evet, şimdi System Access'ten bahsetmeye çalışacağım. Benim network'ü bizim verdiğince, çünkü şu anda hem yayını hem şeyi kaldırmayabilir. Benim modem biraz sorun çıkarabiliyor zaman zaman ama. Şimdi System Access arkadaşlar, bir internet kafede, bu arada kusura bakmayın, ben size elimden geldiği yardımcı olmuş yaşam. Benim bu Asus EPC'me Türkçe sentezleyici yüklemedim. Aslında 8 GB'lık da buna harici kart aldım bir tane ama flash kart aldım ama bir ara denedim bir sentezleyici yüklemeyi. Onun C sürücüsüne yükledi sadece. D'ye nasıl yükleyeceğimi bulamamıştım. Sonra da vazgeçtim. Kullanmıyorum zaten diye. Niye yer kaplasın diye. Ben genellikle bu sentezleyici kullandığım için ben size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım yaptığım işlemleri de. Şimdi System Access dediğimiz program arkadaşlar aslında ücretli bir program. Bunun çeşitli versiyonları var. Mesela bu program aracılığıyla şunu yapabiliyorsunuz. Paralı versiyonlarında. Jaws'un gerçi onun versiyonunda da öyle bir özellik koydular. Bir arkadaşınıza yardımcı olacaksınız. İşte makinesinde bir problem var. Makinesine bağlanıp bu problemi siz giderebiliyorsunuz ve aynen siz kendi makinenizi kullanıyormuşsunuz gibi oluyor. Bu program System Access programının System Access to Go diye bir versiyonu. İnternet adresi www.satogo.com. Siirt, Adana, Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Ordu.com şeklinde bir adres. Burada şöyle bir olay var. Mesela bir internet kafeye gittiniz. İyi kötü kullanmak istiyorsunuz. İşte gerçi Türkçe sentezleyici yanınızda olması lazım. Belki önce Türkçe sentezleyici kurmak lazım oraya ama. Gerçi flash bellek programlar artık yaygınlaştı da. Hani ola ki kullanmak isterseniz hani bir ekstradan bir ön bilgi olarak ben aktarmaya çalışıyorum. Bu adrese girdiğiniz zaman hiçbir program açık olmasa bile burada adrese girdiğinde bir konuşma geliyor. Mesela bakın şu anda ben Charles'umu kapatayım hemen buradan. Bir dakika. Ben önce adres çubuğunu dolup olmadan bakayım da başka yere adres yazmaya kalkmayayım. Evet. Şu anda burada Charles gitti. Ben şuraya şimdi yazıyorum. www.satogo.com Tu derken T-O basıyorum. T-O'nu söylemeyi unuttum. Evet, buradan da yanlış yazdığımızı anladık. Evet, bu arada Engin gelmiş. Engin'le birazdan yayına dahil olacak. Ben de bu arada System Access programıyla cebelleşmeye devam edip Jaws'u tekrar. Şimdi bunu kapatıp. www. adresi yeniden yazdım. Evet, evet, evet, evet. Oldu. Girişin, başlangıçın enter'e basın diyor. Bastık. Evet. Evet, şu anda enter'e bastık ve bekletiyor bizi. Duyduğunuz gibi bu burada konuşan sentezleyici arkadaşlar DeckTalk adında bir sentezleyici. Bunun daha önceden hardware yani donanımsal sentezleyicileri de vardı. Bilgisayara takılabilen. Tabi o zamanlar USB port yoktu. Bunlar şeyden takılıyordu. LPT seri porttan, LPT portundan ya da seri porttan bağlanıyordu bilgisayara. Şimdi bunu enterledim ben ama ses çıkmadı tekrar. Bu aşamadan sonra programın gelip kurulması gerekiyor bilgisayara. Bu biraz zaman alıyor arkadaşlar. Ben orada bir JAWS'a bakayım bakalım. Program başlamak için enter'e basın dedi ama ben de bastım. Program gelene kadar ben müzik arası vereyim. Evet, program gelene kadar ben müzik arası vereyim en iyisi. Evet, benim JAWS devreye girdi. Evet. Alt R'ye basın dedi bu arada. Şey. Evet, ben de o işlemi yaptım. Evet, şu anda. O alt R'ye basın diye ama burada Ç'ye basmak gerekiyor arkadaşlar. Çalıştır. Şu anda yükleniyor. O yüklene kadar ben de bir müzik arası vereyim dediğim gibi. Ondan sonra geldiği zaman devam edeceğiz anlatmaya. We'll be right back. katıldı.
Herkese merhabalar arkadaşlar.
Ben hocam arabayı iyi kötü götürdüm.
Hocam sen eminim götürdüm. Sen son derece iyi bir şekilde götürmüşsündür.
Biraz dinleyicilerimizi teknik konularla bunaltmış olabilirim.
Normaldir Lost'un, hocam.
Lost'un biraz abarttım galiba anlatırken. Biliyorsun Lost'un Wayfinder kadar şey değil ama.
Ama yine de ücretsiz bir program Lonestone. Yani
GPS hakkında bilgi edinmek için, bir şeyler yapmak için.
Evet evet. Yararlı olabilir. Evet. Bir de GPS dışı kullanımı da var tabii Lonestone.
Tabii ondan da bahsettim zaten.
Yani GPS'iniz olmasa da Lonestone şey, kurduğunuzda.
İsimlendirerek şey yapılacağından bahsettim.
Özellikle de büyük şehirlerde işe yarayacağını düşünüyorum ben hocam onun. Çünkü büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul gibi şehirlerde çok fazla yerde baz istasyonu var.
Evet.
O yüzden her yerde aşağı yukarı şehirler var. O yüzden yani her adım başı yeni bir hücre değiştiği için işe yarıyor ki biz zaman zaman kullandık onu. İlk biliyorsun daha şey yoktu elimizde. Oralarda kullanmıştık bunu hatırlıyorsan.
Evet.
Evet. Hocam, ne yapıyordun hocam sen? Sistem
Access. Gelir gelmez Sistem Access programı tanıtımı sana yıktım gördüğün
gibi. Olur hocam öyle şeyler normaldir. Evet. Tabii ben bu küçücük laptopta bir önce... Nerede bunun homo? Homo falan yok hocam.
Hocam FN ile beraber şeye basacaksın. Sol oka.
Ha okey okey okey. Evet. Arkadaşlar System Access aslında bence hemen biraz bundan bahsedeyim. Daha sonra belki konuşuruz başka şeylerde. System Access bence çok güzel bir ekran okuyucu. Ya ben açıkçası çok
hangi
beğeniyorum.
Hangi beğendin hocam?
Hocam System Access'in hangi yönünü beğendim? Bir kere kullanıcı dostu tarafı var. Birincisi o. En önemli tarafı. Yani mesela bakın hemen şuraya bir cümle yazayım.
Bu arada şu anda sen Word'desin değil mi?
Evet ben şu an Word açtım arkadaşlar. Bakın nasılsınız dedim. Yaptım.
Nasılsınız?
Ve şimdi Enter'lıyorum. Bakın paragraf marker dedi. Bu Türkçe'de de kullanılabiliyor bu arada. Yani
tabii an, ben de sentezleyeceğim.
Evet evet Türkçe sesleri kullanıyor. Ha. Doğrudan paragraf marker olduğunu söyledi. Ve aynı zamanda ikinci bir özelliği var mesela. Sanırım durum çubuğunu nasıl okutuyorduk bunda hocam? Bir dakika bir deneyelim şöyle. Page down nedir hocam?
Page down FN ile beraber aşağı
ok. FN ile beraber
aşağı ok. O zaman şöyle yapman gerekiyor. Şöyle. Caps lock FN aşağı ok.
Bakın. Pardon olmadı. FN. FN. Evet bakın burada son derece mesela Word'de mesela bir özellik. Şimdi ne söylediğini ben size kısaca tekrar edeyim. Bir daha bakalım. Bir kere page one of one diyor. Bir kere bu ne Java'da ne Windows'da yok hocam. Yani kaçıncı mesela 100 sayfalık bir şey de olsa kaç toplam kaç sayfa olduğunu dokümanın baştan durum çubuğunda evet. Öğrenebiliyorsun hocam. Evet. Bu son derece hoş bir özellik. Durum çubuğunda öyle mesela normalde Java'da veya Windows'da doğrudan en alt satırı okuyor durum çubuğu diye hocam. Yani hatta orada sat süt falan diyor. Bunda son derece evet.
Bir şeyler okuyor mu
orada? System Access'te bunu son derece güzel formülize etmişler. Bakın ne diyor? Page one of one bir kaçıncı sayfadayız bunu görüyoruz. Section 1 birden fazla bölüm de olabilir. Bunu da direkt buradan görebiliyoruz ve evet. Anlamlı cümlelerle. Sonra kaç santim pardon, caps lock'a. Bakın caps lock'a açtığımızda bunu söylemesi de önemli. Çünkü yani şey gerçi bunu şey de söylüyordu pardon da.
Caps lock one off diyor ama bu biraz daha ekstra şey, kelime atıp.
Evet, kelime caps koymuşlar. Yani ha bu bir de şey yani daha kullanıcı dostu tabii bu Türk. Pardon ben ona basıp duruyorum. Yani kullanıcı dostu olma tarafı var. Yani burada bile daha uzatarak söylemişler. Bakın. Bakın başka ne diyor? 3 santimetre su. Bakın line free kalın van. Bu da çok önemli. Kalın van demek ne demek? Bakın. Şimdi şunu gösterelim. Mesela şimdi S. Bu durumda kalın free demesi lazım.
Evet.
İşte gördük kalın bu da çok önemli hocam. Kaçıncı evet. Sat yani bu da bazen karakter olarak kaçıncı karakterde olduğum bilgisini bile durum
tabii,
çubuğuyla
tabii.
Öyle de biliyorum. Yani bu Word, aslında bir sürü programda benzer böyle çok kullanıcı dostu özellikleri var. Özellikle ofis programlarında, internette. Hı-hı. Bence çok yararlı.
İnternette hatta bunun şeyi var. Birazdan belki gösterirsin hocam bir bukle oradan.
Hı-hı.
Help'inde bir sesli anlatımları var. İngilizce gerçi ama.
Hı-hı.
Orada SoundForge'la mesela yaptığı bir kaydın seslerini ayarlamayla ilgili bir şeyler yapmış bu programda.
Evet evet, yani son derece otur şeyler de var. Tabii uzun süredir elime almadım çünkü kullanmadım. Bir
hatta,
de...
bak aklıma geldi şimdi anlatınca.
Bahadır hocam ben konuşturuyorum da mikrofonu acaba bu sesini duyuyor mu dinleyicilerimiz? Biraz
yakın
böyle.
Tamam.
Tamam ben iyice buraya koyayım.
Şey var, geçen gün ben bu anlatımlardan bir tanesini dinledim. Microsoft, pardon, Windows'un Vista versiyonunda şey var, sen komut anlama özelliği var. Bununla kombine çalışabiliyor bu program. Yani sen işte programa şey diyorsun, işte yazmaya başla, söylüyorsun, yazıyor ve karşılığında System Access'ten şey alıyorsun, dönüt alıyorsun.
Aa çok güzel. Peki ama o sesi önce tanıtman mı gerekiyor hocam? Yok, Windows Vista'nın kendi şeyi var zaten diyorsun.
Windows Vista'nın kendi şeyi var. Belki kendi sesini, belki küçük bir eğitim yapman gerekir program ama.
Anladım. Ama Windows Vista tanıyor önünüzde.
Çok kullanışlı şey gibi. Hatırlarsın JC diye program vardı.
Evet, JC, Jazz programı. Dragon ve Jazz'ı birleştiren bir sesti. Evet.
Söylüyorsun, işte Jazz'tan da dönüt alıyorsun onda. Bunda da öyle oluyor yani.
Evet, evet. Bir de bunun mesela normalde bildiğimiz Jazz Cursor, hani başka cursorlara geçme olayı var. Biraz ondan da bahsedelim istersen hocam.
Evet, evet.
Mesela bunda da arkadaşlar güzel bir özellik. Mesela Caps Lock'la birlikte M harfine basarak program içerisinde Virtual Cursor On yapıyor. Yani internet gibi gösteriyor zaten. Bakalım basalım ne çıkacak. Caps Lock M.
Virtual Mouse.
Güzel bir müzik.
Virtual Mouse. Yani sanal mouse,
evet,
açık,
sanal
dedi,
mouse
ve
açık
şey,
dedi.
Bir müzik sesi geldi.
Şimdi normal oklarla dolaşabiliyorum. Bakın ne kadar gidiyor. Bakın bu da bir şık sesi. Nasılsınız? Bakın gördüğünüz gibi şeyler arasında dolaşıyor. Bu da en güzel özellik. Bakalım Word'de çalışacak mı hocam? Ben bir insert F7 ile linkleri listeleyeyim. Çünkü bir internet sayfasıyla aynı özelliği taşıyor. Hocam insert ne sağ köşedeki miydi?
Insert sağ köşeden ikinci de.
Tamam aynı. Yanlışım. Yanlış yere mi bastım hocam? Hayır diyorum.
Hayır,
hocam.
Sen,
hocam
en
şimdi
benim defter şöyle başlıyor, onu da söyleyeyim mi? İlk başta şey var ya.
Hayır diyorum hocam.
Caps Lock, Escape.
Bir saniye hocam, şu alt. Evet, nasıl başlıyor hocam F'ler?
Önce escape tuşu var. Onun yanında tırnak var, sonra F1 diye başlıyor. Biraz klavye orada değişik.
Bir dakika, önce escape, sonra tırnak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, işte istediğim şey. Click an object. Bakın, normalde bence bu ekran okuyucu arasında çok iyi. Şu anlamda çok önemli. Şu an yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Diyelim ki Jazz kullandınız. Root Jazz'ı PC'ye geçtiniz. Orada çeşitli düğmeler var. Bu düğmeleri listeleme şansın var mı hocam?
Yok.
Yok ama burada var.
Burada yapabiliyorsun.
Evet.
Gayet
çok önemli.
Yani. Bu anlamda gayet
işte baş harfine bas, tak diye tıkla, enter'la direkt onun içine giriyor. Ve bir daha left mouse'a falan da tıklaman gerekmiyor. Bir şeyin üzerine okla geldiğin zaman enter'a bastığın anda içine girebiliyorsun. Özellikle erişilemeyen programlarda bence çok yararlı bir özellik.
Güzel ya, yani kullanışlı program.
Evet evet, bunun dışında...
Ben arkadaşlarıma zaten başta anlattım. Mesela gittiniz bir internet kafeye. www.sato.go.com.
Evet, buraya yazdınız, giriyorsunuz.
Sesli yönlendiriyor zaten. Ben size başta dinletmeye çalıştığım kadarıyla. Sesli yönlendiriyor işte. Alt R'ye basın diyor. Gerçi siz orada Ç'ye basmanız gerekiyor. Çalıştığım için.
Tabii ama. Türkçe olduğu için o İngilizce şeyine göre söylüyor.
Yani bir şekilde programı yükleyip kullanabiliyorsunuz.
Evet. İkinci güzel bir özelliği de hocam aynı ekran okuyucuda alıştığımız kısa yol tuşlarını kullanması. Bence bu çok mesela, önemli. Mesela yine insert T'ye basıyorum insert bakın. Gördüğünüz gibi bunun içindeyim. Bakın çıktım, tekrar insert T'ye basıyorum. Pardon, yanlış yere basıyorum. Ha yani ben hala off yapalım.
Ses de değişik yani o iki mouse arasında, evet, yani iki cursor arasında ses de değişik.
Ses değişik. Insert T'ye bastığım anda bana desktop olduğunu gayet güzel bir şekilde söylüyor hocam. O da önemli bir ayrıntı.
Evet, evet. güzel ya. Yani, hakikaten kullanışlı bir program.
Mesela bakın bu da güzel bir özellik. Mesela hocam mesela geliyorum. Şu an bundaki bak dinliyoruz. Microsoft Office dedi. Önce bekliyor.
Microsoft Office PowerPoint 2003.
Bakalım.
21 of 26. Microsoft Office PowerPoint Calendarics Latest Erleri. The Plantor V Website Erleri is in Sun where all Stewart V Yonagin.
Bakın bu bilgiyi normalde Jaws'ı çok da göremiyoruz hocam. Ya açıklamayı verebiliyor sana. Görüyorsun ama hemen söylüyor. Burada eğer beklersen üzerinde belli bir miktar o baloncuğu doğrudan okuyor sana evet, ve konuyla ilgili.
Evet. Okumadan önce şöyle
ve geliyor. Çık yapıyor.
Biraz okuyor anlayacağım buraları.
Evet evet ama hani bir şekilde kullanıcı şey açısından evet. Bence Sistem Access başarılı şey. Gelecek vadeden bu program. Ha tabii ki şeyde değil yani onu da yanlış anlaşılmasın. Hala eksikleri var bir ekran okuyucu olmak için bazı konularda.
Hocam Sistem Access falan da bahsetmişken biraz şey hakkında bilgi verelim ya. Aklıma geldi şimdi. Sistem Access'e pek alakası olmayacak ama Java Bridge denemiştik biz bir ara.
Aa evet Java Bridge gerçekten son derecede yararlı bir program arkadaşlar Java evet, Bridge. Evet. Ama istersen bir müzik arası ver ondan sonra bahsedelim hocam.
Olmaz öyle yapalım evet müzik arası verip şimdi şey olmasın konumuz.
Çok sıkmayalım konumuzu.
Seviyorum seni, ekmeği tuza banı, banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Seviyorum seni, ekmeği tuzamanı, balık yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp usluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine çayırları büyürken büyürken görürüm gülüm her sabah her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum ellerimin değdiği yere atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları gülüm her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi. geceleyin ateşler içinde uyanarak. Ağzımı dayarım musluğa su içer gibi.
Bridge'den de bahsetmek lazım gerçekten bu noktada. Java Bridge şimdi çok önemli bir program. Özellikle bunu bilmeyen arkadaşlar varsa Java tabanlı programlar var bazen hocam biliyorsun. Bir soru mu var hocam?
Yayın yok yok. Anladım.
Java tabanlı programlar var. Ve bu Java tabanlı programlar aslında başka bir dil gibi Java. Ne? Kim üretiyor hocam? IBM mi üretiyor Java sistemi?
Sun Java diye bir şey vardı. IBM'in de desteği var tabi onda. Sadece bir kurum değil. Java'da olan şey.
Evet, evet. İşte bu Java'nın üretiminde ekran okuyucular genelde başı çok dertte Java programlarla evet. Hocam. Ama bunun için Java Accessibility Bridge adını verdiğimiz bir program var. Google'a yazarsanız hemen çıkıyor zaten download sayfaları falan, indirme sayfaları arkadaşlar. Evet. Bu ne yapıyor? Bu program öncelikle bilgisayarınıza bunu kurduğunuz zaman, yani direkt olarak aslında bir şey yapmıyor kendi başına ama bunu kurduğunuz zaman herhangi bir Java uygulamasına girdiğinizde ekran okuyucu programınızın o sayfayı okuyabilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Son derece önemli çünkü bazı Java sayfalarında hiçbir şey yok. Yani sayfa tamamen boş oluyor. Blank yani. Tamamen blank. Evet. Mesela şu an ben bir sayfadayım. ve bu bilgisayarda Java yüklü değil. O yüzden kullanıcı adı ve şifre gelen ekranı göremiyorum. Ama Java yüklü olduğunda doğrudan bu bilgileri görebiliyorum hocam.
Evet ya, yani hakikaten bilgisayara o kadar çok değiştiriyor ki, yani boş gördüğünüz, cihazla boş gördüğünüz bir ekran bir anda sizin kullanabileceğiniz bir hale geliyor.
Evet evet, yani hiçbir şey Java olmayınca normalde o zaman script de bir işe yaramıyor çünkü hiçbir şey yok ekranda. Biz bunu uyguladık da birkaç yerde, değil mi hocam?
Evet, Türk oyalarında sorun yaşanıyordu bu konuda bazı programlarda. Bunları da uyguladık ve hakikaten gördük ki hiç, dediğim gibi, boş olan bir ekran kullanılabilir hale geldi yani bu programda.
Evet evet, yani tüm ekranı okuyabilme şansımız oldu. Herkese, eğer Java tabanlı internet sitelerine giriyorsanız, o tür şeylere giriyorsanız, bu Java Accessibility Bridge'i kullanmanızı herkese öneriyoruz. Sayfayı, yani tüm ekranı okuyabiliyorsunuz ama genelde işte JavaScript cursor'ı falan da kullanmanız gerekiyor. Ama sayfa okunabiliyor. Önemli olan da o galiba.
Evet.
Bunu yapmak mümkün hocam Java ile ilgili. Hı-hı. Belki bir dahaki hafta onunla ilgili daha uzun
onunla
bir demo.
Bilgi veririz. O zaman şöyle yapalım. Artık bir müzik arası verelim. Ve diğer bölümümüzden bahsedeceklerimizden bahsedelim. Aslında güzel bir de haber var, ondan bahsedelim bence. Yayına geldikten sonra.
Evet evet, bence de ondan bahsedelim hocam haberden.
Tamam, o zaman bir müzik arası veriyoruz. Müzikten sonra tekrar buradayız.
Bir yıldızın gökten kaybı kadar arsız. Çok zamansız. Sensizliğin tam ortasında. Oyunsuz, oyuncaksın. Saçlarında bir yol inerdi. Ortasına ellerimin. Şimdi bir akarsu misafir. İçinde gözlerim. Bazen susar, bazen bağırır. Yaralanmış sözlerin. Sesin suskunluğunda bir çığlık. Vuruverir özlemi. Thank you.
Evet, yayınımız devam ediyor. Bugün aslında ben böyle misafir sanatçı gibiyim. Çünkü Adem Hocam programı yürütüyor genelde. Sağ olsun.
İşte misafir sanatçı gibi gözükmüyorsun. Çok güzel gidiyorsun. arkadaşlar güzel bir olay oldu, ondan bahsedelim.
Evet,
buyurun. Şimdi Türkiye Kuartet'ten zaten listelere de yayınlandı sanırım. Teslim ve tablacı arkadaşımız, ortopedik engelli bir arkadaşımızdı. Otobüste bir sorun yaşamıştı, halk otobüsünde. Sorun da halk otobüsünün şoförünün durakta yolcuları aldıktan sonra "senle uğraşamam" deyip kapıyı kapatıp gitmesiyle başlayan bir problem ve bunu izleyen mahkeme süreçleriydi. Bu mahkeme hakikaten güzel bir şekilde sonuçlandı. Yani hep sorun yaşarız ya bu konularda. Ve bir ilk teşkil edecek artık. Emsal teşkil eder bu tür davalar. Hukuki terimlerde pek anlamam da. Öyle denir ya, emsal teşkil eder denir. Bir emsal teşkil edecek artık. Çünkü neye emsal teşkil edecek? Ayrımcılıkla ilgili bir açılan davaydı. Tam maddesini şu an hatırlamıyorum.
Evet, yani buradaki en önemli şey o. Ayrımcılıktan açıldı dava.
Evet,
ve ayrımcılıktan açılması da çok önemli. Ve halk otobüsü durmayıp gittiği halde açıldı. Ve bu dava gerçekten çok önemli. Bundan sonraki
kesinlikle önemli. Kesinlikle önemli. Ve
iyi bir karar oldu hocam.
Diyorum ya, artık bir yolu açmış oldu bu bize. Yani bu Türkiye'de engellere ayrımcılık yapılamayacağının bir şeyi oldu, belgesi oldu artık. Bu arada ayrıntılı bilgileri hala okuyamayanlar varsa ben engelsizleşim.com adresinde haberler kısmına Teslim Hanım'ın göndermiş olduğu basın bildirisini koydum. Buradan da takip edebilirsiniz. Listelere gönderiyorlardı ama oradan da takip edebilirsiniz isteyen arkadaşlar.
Tabii Engel Seçim'den de bu haberi takip edebilmeniz çok önemli.
Evet.
Bir şekilde bizim buna her açıdan destek verdiğimizi tekrar hatırlatmak
sonuç, istiyorum. Sonuç şu olmuş arkadaşlar. Şoför hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Fakat ceza şeye dönüşmüş. Para cezasına değil de 6 ay süreyle halk otobüs işletmeciliğinden men cezasına ve ehliyetin alınmasına dönüşmüş. Bu da bir aşamadır, kazanımdır. Çünkü dedim ya, artık bir emsal teşkil edecek bu dava. Başka
dava. Ya şoför için. Başka hiçbir engelli için durumamazlık edemez.
Herhalde şimdi edemez. Yani herhalde şey edemez.
Diğer halk otobüs şoförlerine de örnek zaten çok yapıyorlar.
Tabii. Zaten bir daha böyle bir şey yaparsa herhalde cezanın çevrilmesi de ortadan kalkar. Temiz süreci var ama sanmıyorum temiz sürecinden bir şey çıkmaz
gibi
geliyor bana.
Ya hocam, bu da şu önemli. Bu kadar süre birinin peşine düşmesi, uğraşması, temiz süreci bile olsa bu süreçte böyle bir damga yemesi, ceza yemesi bence önemli. Bütün bunda bu kadar önemli. Uğraştı. Umarım herkes bir şeyler yapmaya çalışırken biraz daha ayağına denk alır diye.
Yani aslında birçok kişiye de güç vermeli. Bu tür davaları daha sık açmamız gerekiyor bence.
Evet, bu hukuk mücadelesini yani, yapmadığımız müddetçe çok da bir yere varamıyoruz gerçekten.
Evet, her yerde ayrımcılık yaşıyoruz hakikaten. Yani bir bankaya gittiğimiz zaman işte herkese kredi verilirken, şey yapılırken, işte iş kurmak için sen ne yapacaksın krediyi denir gibi bir şey. Bir arkadaş ona benzeri bir olay anlatmıştı.
Evet,
geçen
programlarımızın birinde öyle bir şey anlatmıştı.
Ziraat
hesap açtırma şey olmuştu, evet. Krediyi ne yapacaksın diye anlatır. Öbür taraftan başka bir şahit ister, imza.
Bunların hepsi bir ayrımcılıktır
yani,
aslında.
Ayrımcılığın bir parçası yani.
Bunların hepsi bir ayrımcılıktır aslında. Bu tür şeylere hakikaten daha sık dava açarak bu konuyu insanların gündemine, daha doğrusu ülke gündemine taşımak lazım. Madem böyle bir yasa varsa bizi bu konuda koruyacak, biz de bu yasadan yeterince yararlanmamız lazım hakikaten.
Bir de hocam, çoğu zaman bir çizgi insan hakkını arayamadığı için insanlar alt koşturabileceğini sanıyor açıkçası.
Maalesef öyle oluyor. Bizde böyle bir problem var ülkemizde maalesef. Yani sen hani ya uğraşmayayım diyorsun ama hakikaten uğraşmak gerekiyor. Bir şey kazanım elde etmek için uğraşmak gerekiyor. Bakın 2007'de açılmış ya olay oluyor. 2007 olmuş bu olay. Davası henüz bitti. Ama olsun, 2 yıl için, yani bu sonuç için 2 yıla değer miydi? Bence değil, 2 yıla, 4 yıla bile değerdi
yani
bu sonuç.
Bence. Çünkü yani bu tür şeylerde bekliyoruz ama başka dayalı yok. Bence Teslim'i de tebrik etmek lazım.
Kesinlikle.
Yani bu azimli mücadelesi yapması ve orada bu iş için koşturması bence çok önemliydi.
Kesinlikle katılıyorum.
Bir dava açtı ve bunda bir sonuç oldu. Sonuçlandı. Kesin kendisini, yani çok da destek olamadık aslında engelli camiası olarak bu konuda. Onun arkasında çok da duramadığımızı düşünüyorum.
Evet, katılıyorum.
Davalarına çok gidemedik. Haberlerini çok yapamadık belki ama yine de Tesmi'yi bütün her şeye rağmen bu kadar bu işin içinde olması, savaşması.
Yani bu tür
hepimize örnek olması gereken bir şeyler tabii, yaptı evet, o anlamda evet. Çok ben tepki.
Bir de hakikaten bu tür durumlarda birlik olunması, birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Hı. Hani bu topluluğun öyle sıradan bir iki kişiden oluşmadığı, güçlü bir yapısı olduğunu görmeleri lazım belki biraz.
Bir de engelliliğin ideolojisi ben olmadığına inanıyorum hocam. Bizim
yok, engellilik ideolojisi zaten öyle bir şey olmaz. Hani hadi köylüler toplanalım şöyle yapalım değil de.
Yani, hayır o değil, onu kastetmiyorum. Yani engellilik din yani sadece solcusu olmaz. Yani bu konuda hepimizin sonuçta bize yapılan bir ayrımcılıktır bu.
Tabii canım,
herkesi yani bir şekilde etkileyecek bir şeydir. Başka siyasi görüşleriniz ne olursa olsun. Yani bunun veya başka o başka dernektendir, bu başka yerdendir. Hep bunlardan kaybediyoruz zaten.
Aynen,
bu tür
maalesef
konularda birlikte hareket maalesef edemiyoruz maalesef. Edemediğimiz için birinin yaptığını öbürü kötü küçümsüyor. Ve tam istenildiği gibi, sistemin istediği gibi bir noktada kalıyoruz. Bak onlar kendi aralarında bile anlaşamamış oluyor. O yüzden
evet,
ben teslimiyeti tebrik ederken bu konuda da engelli grubunun diğer konularda olduğu gibi çok da böyle iyi bir sınav vermediğine inanıyorum açıkçası.
Evet, zaten Türkiye Kuvvet'te şu an bu yazışmalar yapılmakta. Hı-hı. Bu konuyla ilgili. Hani TSK'ların bu konulara yeterince eğilmediği hı-hı gündeme getirilmekte ki haklı bir söylemdir bu.
Evet, bence evet de. Yani kesinlikle, çünkü bu tür davalar önemlidir. Yani başka bir yerde olsa ayağa kalkması gerekirken engel kamuoyu bizde her şeyi rahat
tabii
rahat
yani, Amerika'da DOS ortamında işte görme engellilerin imkanları çok fazlayken Windows'a geçildiği zaman bütün görme engelli STK'ları ayağa kalkıyor bu konuyla ilgili. Hı-hı. Ve bir kamuoyu oluşturuluyor. Yani İşte sen şusun ben buyum diye olaya bakılmıyor. Neticede burada binlerce, on binlerce belki görmeyenin iş kaybı söz konusu. Birlikte hareket ediliyor. Ben arkadaşlara başta da bahsettim programın geçtiğimiz saatinde. Amerika'da şu anda bir tane dilekçe imzalanma şey var. Burada yapılmak istenen şu anda Braille display'lerin, ekranların, kabartma ekranların fiyatlarının ucuzlaması ve driver'larının yani sürücülerinin Windows'a daha uyumlu hale getirilerek belki sadece ekran okuyucuya gerek duymadan rahat kullanımının sağlanmasıyla ilgili bir talep var. Dilekçeyi de dediğim gibi hem Braille'i okuyan kişiler hem Braille'i okuyanların işte aileleri hem bu işi öğreten kişiler desteklesin diye bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıyor.
Çok güzel bir haber hocam. Ben de şimdi bunu burada duyuyorum ama gerçekten çok bence önemli bir konu. Çünkü bence Braille alfabesi günü hep ölüyor diye bir şeyler söylüyor ama evet, bu işler artık kağıdın ortadan kalkmaya başladı bu dönemde. Bizim böyle binlerce sayfalık Braille ekran yazı okumaya kimsenin tahammülü yok.
Zaten ben bu haber üzerine arkadaşlara biraz hani olur ya, çünkü neticede bunlar her yerde görülen bulunan araçlar değil. Hı-hı. Braille ekranlardan bahsetmeye çalıştım. Hı-hı. Hani evde 10 kitap bulundurmak yerine işte bulunacak bir Braille ekranın,
bir tane Braille ekranın olması birçok sorunu çözecektir. Bence her görmeyenin aslında olması gereken bir teknoloji.
Yani
işte Braille alfabesi de ölmüyor. Yani o teknolojiyi çok iyi veriyor ama çok pahalı hocam.
Evet, bahsettim zaten fiyatlarından da aşağı yukarı. Hani işte 2000 işte 2000 dolarlardan tutun da 10.000 dolarlara kadar bir range şeyi var. Fiyat aralığı var falan diye arkadaşlara anlatmaya çalıştım bu konuyu. Ama hakikaten güzel bir şey arkadaşlar. Ne güzel biliyor musunuz? Öğrenciliğimde bunu çok yaşadım. Hala o günleri bazen yad ediyorum. Yapıyorum da şu anda benim kullandığım şeyde de, çalıştığım laboratuvarda da Braille ekranım var. Yani Jaws'un ya da herhangi bir ekran okuyucunun sesini duymadan bir klasik müzik açıp ya da sevdiğiniz bir şarkıyı hafiften Winamp'te arka planda verip bir köşe yazısını ya da bir şey okumak çok
gerçekten
güzel bir duygu.
Gerçekten süper yani, bir duygu yani.
Kulağınızda ekran okuyucunun gürültüsü olmadan elinizle bir şeyi takip edebilmek çok güzel bir duygu.
Kesinlikle katılıyorum. Braille ekranın önemini, Braille alfabesinin önemini daha çok anlatmak lazım. İşte inşallah bu tür şeyler ucuzlar, gerçekten bence önemli bir şey.
Kesinlikle.
Ve yani herkesin edinebileceği hale gelinmesini ben de çok isterim kişisel olarak.
Yani acaba bazı şeylerde de biraz şeye mi yönelmek lazım? İşte kaymakamlıklardan taleplerimizi iletiyoruz. İşte kimileri alırken işte durumlara göre bilgisayar veriliyor almaya.
Ya hocam yani açıkçası bunu ben kaymakam...
Alırlar mı bilmiyorum açıkçası da.
Ya kaymakamlık talepleri ve şeyin de yani bir rantın meselesi olmaya başladığı gibi.
Maalesef böyle bir problem yani, var ya. Yani...
Ve bu bizdeki destek teknoloji şirketleri o veya bu yani isim ayırt etmiyorum. Hepsi aynısını yapıyorlar. Yani tutturabildikleri yerden. Yani bu da ben açıkçası köylerin iyiliğini falan düşünüldüğüne inanmıyorum hocam. Açıkçası kesinlikle böyle düşünüyorum. Burada tamamen para kazanmak üzerine yapılmış
aslında
şirketler. Evet. Kaymakamlıkları ne kadar çok şey satarsak kârdır anlayışıyla yani öyle bir yaklaşım içinde
ben bu konuda sana katılmaktan başka bir şey yapamıyorum. Hakikaten doğru söylüyorsun. Ya diğer ülkelerdeki belli bir sisteme oturtulmalı belki bu. Yani
yani bunun, bu böyle yasal bir zorunluluk olmalı.
Bunun bir kere neye bilinmeli biliyor musun? Yani bunun bu ekran okuyucuların işte vergisidir, şusudur, busudur dahil gümrük geliş fiyatları her şeyi belli olmalıdır tamam mı? Çünkü neticede kimse kimseyi burada aldatmasın. Fiyat aralıkları belli olmalıdır. Yani tutup da atıyorum 2000 dolarlık bir ürünü getirip burada 8000 dolara satarsanız bunu kimse almaz.
Evet,
o yüzden
evet.
Bunun şeyleri belli olmalıdır. Bir standarda oturmalıdır tamam mı bu? Yani bundan edilecek hadi tamam tabii ki ticari firma kar da edecekler de. Yani tutup da 2000 dolarlık bir aletten de 10.000 dolar kar edilmez yani o biraz...
Evet yani çok uzay... bence bilmiyorum. Yani bu şey konular bana da çok karanlık geliyor. Ne kadar doğru ne kadar yani gerçekten bilemiyorum onların şeyleri. Yurt dışı şeyleri Türkiye fiyatı nedir ama bu konuda ciddi şeyler dönüyormuş gibi geliyor bana. Tabii kimseyi de suçlamak da istemem. Dönmüyor olabilir. Elimizde bir belgemiz olduğu için yani, falan yani. Da konuşmuyoruz ama, yani... dışarıdan bakan biri için son derece pahalı. Bir de bu kaymakamlık olayları böyle standarda oturmadığı için bence.
Tabii,
tanıdığı yani... olan alıyor. Evet. Tanıdığı olmayan hiçbir şey alamıyor yani.
Kimi hiçbir şey alamazken ya. Kimi iki tane alıyor.
İki tane alıyor. Bir de yani bu Tesiye mesela laptop dağıttı hocam herkese. Laptop olanlar da aldı.
Evet.
Yani ikinciyi aldı, maalesef, üçüncüyü yani, aldı. Maalesef. Yani bu neyin hakkıdır? Peki öbür tarafta bize gelen öğrencilerin laptopu yoktu.
Evet.
Yani bu hal işini kazanmış adamın laptopu yok. Öbür tarafta adam ikincisini, üçüncüsünü almış. Yani hangi akla hizmet bu? Hangi adalet hocam bu?
Hocam
yani bu kadar beleşçiliğe alışıp bu kadar millete bir şeyler aldırmak, kendi cebimizden para çıkmasını yapmak neyin şeyi?
Biz buna şey diyoruz hocam, nerede beleş oraya yerleş mantığı.
Aynen hocam yani bu insanlar da bunu, ya benim zaten var ben niye gidiyorum demiyor.
Ya düşünce...
Ama öbür tarafta mağdur olan insanlar var, gerçekten ihtiyacı
hayır, düşünce,
olan alamayanlar
düşünce,
var.
Düşünce kısır bir kere, hani ya ben bu imkanı kullanıyorum, niye başkası da yararlanmasın bu imkandan mantığı yok.
Aynen. Ya bir de hocam yani bu tür artık insanlar o kadar şey döndü ki bazı insanlar. İnsanlar kaymakamlıklara başvuru falan aldıkları laptopları falan yeniliyorlar yani. Bir kere kaymakamlığın laptop falan alması ne kadar doğru ayrı, bu da ayrı bir tartışma bence.
Ya bunlar...
Ya ben mesela devlet sektörü eğer görmeyenin ürünüyle ilgili bir şeyleri karşılayacaksa ancak destek teknolojilerini karşılaması gerektiğine inanıyorum.
Doğru.
Bir braille ekran alabilirsin. Bir
tabii
ekran
canım,
okuyucu
alabilir.
Alabilirsin ama laptop almanın anlamı yok.
Yani bilgisayar almanın anlamı yok ona yani doğru. Ya ekran okuyucu alır, braille ekran alır. İşte atıyorum başka bir araç gerekiyorsa işte kitap okuması için bir büyütücü gerekiyorsa onu alır. Destek teknolojisidir bu. İş yeri için belki gereken bir şey varsa iş yeri onu sağlar. Ama hakikaten iş yeri bilgisayar sağlar bu ayrı mesele de. Tutup da yani bilgisayar almanın bir mantığı yok hakikaten.
Yani ben de ona kesinlikle katılıyorum. Bu tür konularda başka baskı grupları oluşturulması gerektiğine de inanıyorum. Yani bu tür bu konularda kimsenin köylerin kendisi de dahil gerçekten bir iyiliğe hizmet ettiğine inanmıyorum hocam. Herkes kendi ben bunun da olmuş diyor. Sonra bilgisayarın basic'lerini anlamayan adamların elinde 3-4 tane bilgisayar görüyorsunuz. Gerçekten bilen insanların hiçbir şeyi olmuyor falan. Yani bunlar hep yaşadığımız sorunlar ve bu destek teknolojilerinin gerçekten devletin de tam olarak bunları sağlamadığı için aldırabilene tutturabildiğin adama sen bir şeyleri aldırdığın için bunlar hep sorun olarak karşımıza çıkıyor hocam. Yani ciddi bir problem. Neden bu ülkede kişisel braille ekranlara bu kadar az diye sormak lazım. Yani buna
sebebi bu işte hocam. Yani
ama
biz hala bilgisayar aldırmaya çalışıyorsak
çünkü hocam herkes bana burs verilsin, yardım edilsin, bilmem ne noktasında olduğumuz için hep böyle parasızmışız. Yani hep parasız olma muhabbeti, hep otobüslere de bedava binelim, trene de bedava binelim, yollarda da bedava gidelim. Tamamen böyle beleşe konma, insanlardan böyle sürekli aman bana yardım edin, aciz olma kavramı engellilerin gerçek sorunlarını bitiriyor hocam. Yani hiçbir gerçek sorunumuza sahip
çıkamıyoruz, çözüm bulamıyoruz. Bunun yani geçmişini biraz incelemek lazım. Toplumdan kaynaklanan bir olay bu bence. Engellilerin aciziyeti, yani aciz gözüküyor oluşu. Toplumun da bunda suçu var. Tabii engellinin kendisi de toplumun bir parçası olsun, onun da suçu var tabii. Hı hı. Yani düşünsene, sürekli yolda giderken işte elde para tutuşturulan, işte bir yere gittiği zaman lokantada işte başka biri tarafından oturup oturduğu zaman yemek parası ödenen, ha siz ödemeyin, sizin şey hesabınızı ödediler diye bir toplumda yaşarken
ama işin kötüsü ne biliyor musun hocam? Bunu da iyilik sanıp hakaret olarak kabul etmeyen bir sürü insan var. Bunu bana iyilik yapıyor, ne güzel işte, ne istiyorsunuz diye düşünen bir sürü insan var. Bunu sömüren bir sürü kör insan var. Engelli insan var.
Maalesef.
Ve bazı dernekler kendi yardım alma üzerine kurmuş hocam tamamen. Ve yardım alma ne? Gece düzenliyor. Bilet satıyor. Ondan sonra derneğin kirasını ödüyorlar.
Çay yapalım.
Yani. Çay yapıyorlar derneğin. Tamam, derneklerin kalkınması için böyle çok fazla sanayi gelirleri yok belki ama bunun karşısında ne üretiliyor hocam? Hangi dernekte körlükle ilgili bir istatistik gördün?
Maalesef.
Ya bunu arada konuşacak çok şey var da
programın sonunda geliyor. Mesela üretim deyince şey aklıma geldi. Hani derneğe gelirsen için başka bir yöntem geliştir. Yani bir şeyler üretmeye çalış. Üretime katkıda bulun mesela. Bir yere yardım şeyi koyup para toplayacağına ya da ne bileyim.
Evet hocam, para toplamak tamam. Yani mutlaka bir gelir şeyi var ama yani söz sahibi olamıyorlar. Çünkü proje geliştirmiyorlar bir kere. Proje geliştirilmediği gibi birçok yapı, yani yazılı adam gibi projeler geliştirmediği gibi, hı hı, eylem de yapmıyor. Yani hadi proje yapı bari eylemsel olarak kendini kayıtla, bir aktivist yok. O da yok, o hayır, da yok.
Bize, bize
sonra şöyle, da başkalarına eylemlerle iş olmaz diye çamur atmaya çalışıyorlar.
Bize şöyle bir problem var, eylem deyince insanlar nedense hep şey alınıyor. Gidelim, ortalığı dağıtalım, yıkalım. Ya arkadaşlar, insani bir şekilde de, insani bir şeyle de eylem yapılabilir ya.
Tabii ki yani.
Yani illa bir yeri yıkmak zorunda değilsin.
Sivil toplum kuruluşu olmanın gücünü, baskı grubunu kullanamıyoruz. Teslime gibi bir yerlerde dava açamıyoruz çoğumuz. Bu çok acı.
Evet.
Yani bir hukuki mücadele başlatmıyoruz. Başlatanlar geri kalıyor. Yani ben hala şuna inanıyorum. Ceyda Erim'i hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz giremedi. Bu kadar avukatı olan, hukukçusu olan kör camiasının en büyük ayıbıdır. Başka kimsenin değil.
Doğru, yani katılıyorum sana.
Bu kadar hukukçu demek ki, yani ne yapıyor yani bunlar, neyin diplomasını aldı? Açıkçası ben buna çok kızıyorum hala, çünkü bu kör hukukçularının ayıbıdır hocam. Yani bunu çözemedilerse, bu davayı kazanamadıysak biz, ben ona çok kızıyorum çünkü ciddi anlamda bir sorun, ciddi anlamda bir ayıp. Yani bu hukuk mücadelesini ve birçok hukuk mücadelesini bu yüzden kaybediyoruz yani. Hep edilgen bir yapı içerisinde. Körlere öğretmenlik vermiyorlar. Yıldan sonra bir şey oluyor, başka biri veriyor. Ah biri buna acıdım diyor. Hukuksal olarak kazanımlarımız olmuyor. Yani bence ciddi bir sorun bu.
Evet, doğru, katılıyorum bu konuda.
Evet, bugün böyle biraz sonlara doğru biraz şey konuştuk.
Evet, sonlara doğru hocam açıldık. Yalnız bu konular da hakikaten önemli konular ya. Yani artık bir şekilde bu konuları konuşup bir şeyler, bu konularda bir şeyler yapmamız lazım. Ya daha ne bileyim güzel, daha sağlıklı bir toplumda yaşamak için hakikaten bir şeyler yapılması gerekir bu konuda.
Evet, böylelikle sanırım saat 9'a doğru geliyor hocam. Saat 20.58 falan 11'e
saat
geliyor.
11'e geliyor.
Evet, ben
23 oluyor saatlerimiz hocam.
23 programımız bitmek üzere.
Bir müzik arası verip müzik programımızı arası kapatalım artık.
Müzik programımızı kapatalım. Bizden sonra yayını alacak arkadaşımıza da biraz sonra yayını bırakalım.
Evet. Aha.
Şimdiden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, ben bugün bir toplantım olduğu için geç katılabildim. Ama Adem hocam son derece güzel bir şekilde programı götürdü. Bir dahaki hafta yine güzel hafta konuk
gene ve konularımızla bomba gibi geliyoruz.
Birlikte evet, olmak dileğiyle.
Bir dahaki hafta bomba gibi geliyoruz. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Baştan sonra tekrar dönüp veda ederiz olmazsa. Ya da böyle kapatmış mı olalım?
Bakalım alacak bakalım. Yayını alacak arkadaşımıza şey olarak. Görüşemezsek herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar diliyoruz.
saçı sacıydı alelade. Bir gün o yeşil sahile çıktı geldi. O zaman bu zamandır memnun yerinden seyreder bulutları göğü denizi. O zaman bu zamandır memnun yerinden seyreder bulutları göğü denizi. Tanrı adını işitmedi ömrünce, inanmadan da madem yaşanıyor diye. Rüzgarlı bir kıyıda sevinç içinde, o bir sakız ağacıydı yaşadı sade. Şirdi rüzgarda güneşli yaprakları, ömür sürdü öyle hoşnut dünyasından. Aydınlıktan uyku tutmazdı bazı gece, motor sesleri duyulurdu uzaktan. Aydınlıktan uyku tutmazdı bazı gece, motor sesleri duyulurdu uzaktan. Anmadı geçenleri bir defa bile, ne uğraşır be su dolan gelecekle. Bir avare misali günü gününe, o bir sakız ağacıydı yaşadı sade.
havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinle başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Seni havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın